Ayrım 9. Sayfa 72.
Hindistan cevizi ağaçlarının bulunduğu burna doğru yürüyorduk. Bir kez daha aynı yere gidiyorduk. Eski asfalt yol çamurlu ve bomboştu. Sıra sıra lüks otellerin zayıf ışıkları ve sokak lambaları karanlığı yenemiyordu. St. Croix turistik bir adadan çok terk edilmiş bir kasabayı andırıyordu. Çok uzaklarda tek düze havlayan bir köpeğin sesinden başka bir şey duyulmuyordu. ''Hadi buradan kumsala inelim.'' dedi Tony ansızın. Niyetin otel yıkıntısına gitmek olduğunu sezmiştim. Karanlık ve ıssızlık beni alabildiğine tedirgin etmeye başlamıştı. Daha da karanlık bir yere gitmek düşüncesi dehşet vericiydi. ''Ben bu otelin müşterisi değilim. Bahçesinden geçmemiz sorun yaratır. Başını belaya sokmak istemiyorum.'' ''Asıl ben senin başını belaya sokmak istemiyorum. Ama sen zaten hep kendini emniyete alıyorsun. Bu da çok hoşuma gidiyor.'' Tony, aslında adanın tuzaklarla dolu, acımasız gecesinden çok kendisinden korktuğumun, aramızda geçenlere karşın ona hala tam olarak güvenmediğinin farkındaydı. Bundan hem güceniyor hem de dediği gibi hoşlanıyordu. O sıralarda bunun bilincinde değildim ama korku ilişkimizin temellerinden biri, hatta diğer bütün duyguların üzerine işlendiği fonuydu. Beni art arda cesaret sınavlarına sokuyor, tepkilerimi dikkatle kaydediyordu. Köpekler saldırdığında, ot içerken, deniz kabuğuyla dövüşmeyi öğrenirken, karanlık ve ıssız kumsallarda, yollarda. Şimdi düşünüyorum da, hayatını yaşadığı işlerle kazanan biri olarak kimseye kolay kolay güvenmezdi. Sevgisini sunacağı kişiyi kendine göre elemelerden geçirmeliydi. Dost olabilmemiz için benim ona güvenmem kadar onun da bana güvenmesi gerekliydi. Şimdiye dek sınavı geçmiştim. Özellikle de bu akşamüstü kaçmayıp onu bekleyerek. Hiç kolay olmamıştı bu. Ve kabuk adam gibi biriyle herhangi bir ilişkinin ne kadar zor ve tehlikeli olduğunu öğreniyordum. Gücümü son sınırlarına dek zorlamıştım. Ölümün, işkencenin, hapishanenin kıyılarında yaşayan yasa dışı insanların hayatları, parantez içinde ve dostlukları, iki temele dayanır. Güven ve cesaret. Bu değerlerden yoksun biri, tuzaklarla, bilmecelerle dolu bu dünyaya göz ucuyla bile bakmamalı. Hele hele onu tanıdığını öne sürmeye kalkışmamalıdır. Tony, bana güveniyor musun? Bunu sorman çok tuhaf. Gözlerine bir kez bile bakmam yetti sana güvenmeme. Bir an duraladı ve tekrarladı. Gözlerine bir kez bile bakmam yetti sana güvenmeme. Bir sokak lambasının altındaydık. Beyaz ışığın aydınlattığı yüzüne baktım. Bir şeyler olmuştu. Göz akları büyüdükçe büyümüş, darmadağın olmuş yüzünü ele geçirmişti. Ağır ağır derinden gelen bir sesle konuştu. Kumsalda tanıdığın insanlarla yürümemelisin. Kız güzel, kumsal boş. Sendeledim. Kanım çekilmiş gibiydi. Nasıl bir durumda olduğumu anlatmayı denemeyeceğim. Yaşamımın hiçbir döneminde tekrarlanmayacak ve başkasına iletilemeyecek bir duyguydu yaşadığım. Kesin kes anlamıştım ki karşımda duran kabuk adam beni öldürmeyi düşünmüştü. Ve bundan bilmediğim bir şeyler vazgeçirmişti onu. Neden saldırmamıştı bana? Yabani ata dakikalarca sarıldığım için mi? Yoksa azgın köpeklerin ortasında sessizce durup beni kurtarmasını beklediğim için mi? Kaçıp kurtulma şansım varken okyanusun karşısına büyülenmişçesine kala kalışım yüzünden mi? Hiç ama hiç bilemeyeceğim. Giyotine kafamı koymuş, bıçağın havada uçtuğu kısacık zamanda geri çekmeyi başarmıştım. Beni öldürmemişti ve bu yüzden bana aşıktı. Hindistan cevizi ağaçlı burna yolculuk benim gibi Tony'yi de yerle bir etmişti. Kanlı bir meydan savaşı geçmişti ruhunda. İsteğin yakıcılığı ve vicdanın zorbalığı arasında bir çatışma. Bir Arap hançeri gibi keskin, tehlikeli arzu, bir Osmanlı kılıcı gibi ağır ve hükümran vicdan. Bıçakların her karşılaşmasında bir kadın gülümsemesi görmüştü belki de. Uzak, beyaz, yabancı bir kadın. Himayesine sığınmış, korkak ve dik başlı bir kız çocuğu. Hiçbir şey söylemeden geriye doğru yürümeye başladık. İkimizin de konuşacak gücü kalmamıştı. Artık aramızdaki ilişki bambaşka bir boyut kazanmıştı. Henüz tanımlanmamış ve baş etmeye hazır olmadığımız bir boyut. Benim için ölüm korkusu bir itiraftan sonra kesin kes bitmişti. Ama yerine dayanılmaz bir duygusal yük bırakmıştı. Gece ağırlaşmış ve yaşlanmış gibiydi. Rüzgarın okyanustan taşıdığı tuz kokusu, ıslak toprağın ve karanlıkta görünmez olmuş yüzlerce tropik çiçeğin kokusuna karışıyordu. Yağmur her an yeniden başlayacaktı. Karanlığın içinden bir ok gibi fırlayıp üzerime gelen arabayı fark edince bağırdım. Tony! Dikkat et! Cevabı kısa ve açıktı. Ben Getto'da büyüdüm. Araba 20 metre kadar ötemizde ani bir frenle durdu ve geri gelmeye başladı. Tony'nin arkasına sindim. Dövüşmek için sadece iki deniz kabuğu vardı. Büyük eski model bir Chevrolet'ydi. İçinde karanlık görünüşlü, gece olmasına karşın güneş gözlükleri takmış iki siyah vardı. Bana hiç bakmadan Tony ile uzun uzun konuştular. Yasa dışı bir şeyler döndüğünü kolay anladığımdan konuşmaları duyamayacağım bir uzaklıkta durmayı, hatta onlardan yana bir kez bile başımı çevirmemeyi daha akıllıca buldum. "Kim bunlar?" diye sordum araba uzaklaştıktan sonra. "Arkadaşlarım," diye yanıtladı kısaca. Kim olduklarına ve ne konuştuklarına ilişkin bir tek söz bile etmedi. Gece yarısından az önce otelin kumsalına inmiştik. Bu saatte fizikçiler çoktan odalarına çekilmiş, dev hızlandırıcılarla dolu rüyalarını görüyorlardı. Yorgun olduğumu ve az sonra yatmak istediğimi söyledim.
"Neden yorgunsun anlamıyorum. Bütün gün oturuyorsun. Asıl yorgun olması gereken benim. Sabahtan beri dalıyorum."
"Peki tamam. Ne zaman istersen giderim." Yağmur tekrar başladığı için kıyıda deniz malzemeleri kiralayan dükkanın eşiğine sığındık. Karanlık duvar diplerinde bekleşen hırsızlar gibi birbirimize sokulmuş duruyorduk. Bir sigara yaktım.
"Bu gece ne çok yağmur yağıyor," dedim.
"Gökyüzü yıldızlıyken yağmur çok yağmaz." Başımı kaldırdım. Soğuk, ıslak yıldızlarla dolu bir gök kubbe, okyanusun sonsuz karanlığının üzerine asılmış duruyordu. Siyah bir tülbente iğnelenmiş mücevherler gibi.
"Havadan anlıyorsun."
"Ne de olsa balıkçıyım."
"Sen kabuk adamsın ne de olsa."
Kollarını birbirine kavuşturmuş, bir kızıl derili gibi dimdik duruyordu. Onun tipik duruşuydu bu. Yıllar sonra bile kollarını kavuşturmuş birini görsem kabuk adamı anımsayacağım. İncecik narin bedenini, basık ve ufak zenci burnumu, beyaz gömleğinin açık yakasından görünen koyu kahve tenini seyrediyordum. Yıllardır görülmemiş bir eski sevgili gibi çok uzaklardan çıkıp gelen duyguyu tanıyordum. Cinsel arzuydu bu. Cinselliğim çoktandır kuruyup gitmiş, arkasına bile bakmadan terk etmişti beni. Varlığının nedenini ve hedefini unutmuş, cılız bir hayalete, kendi kendisinin karikatürüne dönüşmüştü. Oysa şimdi yara bere içine korkak bir sokak köpeği gibi yavaşça sokuluyordu benliğime. Yoğun bir sıkıntı ve baş dönmesiyle birlikte. Geldiği yere geri yollamaya çalıştım onu. Bunca zamandır saklandığı karanlıklara. İçimdeki ölü canlandırılmak istemiyordu. Tekrar acı çekmek istemiyordum. Kaçmalı, kabuk adamdan uzaklaşmalı, odama sığınmalıydım. Kolay tatil aşkları arayan, ihmal edilmiş kadın rolü oynamak istemediğimi anımsatıyordum kendime. Arzu kolaylıkla bastırılabilir ama asla unutulmaz. Artık biliyorum bunu. Bedenin bellek üzerindeki mutlak egemenliği. Otelin gece bekçilerinden biri oradan kalkıp gitmemizi söylediğinde hemen kabul ettim. Tony çok öfkelendi.
"Neden ona siktirip gitmesini söylemedin? Niçin insanların seni itip kalkmasına izin veriyorsun?"
"O bekçi. Sen de müşteri değilsin. Seni korumak istedim."
"Beni tanıyor. Kıskançlıktan yaptı. Beyaz kadını gördüğü için."
"Siyahi miydi o?"
"Bir fırça dokunuşu zencilik var onda."
Bir fırça dokunuşu zencilik. Hiç zorlanmadan bulduğu imgenin güzelliğinden etkilenmiştim. Odalara doğru giden beton yolda birkaç adım atmıştık ki ansızın durdum.
"Ne oldu? Gelsene," dedim ne olduğunu anlamadan.
Çekingen, sessiz adımlarla yaklaştı. Utangaç ama gururlu, yumuşak ama kararlı bir sesle gözleri dudaklarıma dikili benimle sevişmek istediğini söyledi. "Hayır, bu olanaksız. Biz sadece arkadaşız." Bir kabuğa sığınırcasına kendi içime kapanmıştım. Sımsıkı, ürkek ve acı dolu. "Sen nasıl istersen." Yüzü daha da kararmıştı sanki. "Bu kadarı da bana yeterli. Fazla bile."
Odama döndüğümde yaprak gibi titriyordum. İçimde bir yara kanıyor, kanıyor, kanıyordu. Ertesi sabah uyandığımda o günkü seminerlere girmemeye karar verdim. Yalnız kalmak, bütün zamanımı kendime ayırmak istiyordum. Çözümleyemediğim, başa çıkamadığım dönüşümler gerçekleşiyordu içimde. Ve bunların üzerinde düşünecek vakit bile bulamıyordum. Kendi hayatım iplerini koparmış, benden kaçıp gidiyordu. Grubun ilk seminere girmesini, çevrenin sessizleşmesini bekleyip kumsala indim. Ve yağmuru aldırmadan dosdoğru denize girdim. Su her zamanki gibi sıcak ve çamurluydu. Dalgalar alabildiğine şiddetliydi. Yüzmek, özellikle dalgalı denizde, beni hep canlandırır. Ne kadar yorgun olursam olayım, kendimi daha güçlü ve umutlu hissederim. Bir tür yaşama meydan okuma isteği doğar içimde. O sabah da
Güçlü dalgalara ve bitkin düşmüş bedenime rağmen yarım kilometre açıktaki mercanlara yüzmek gibi çılgınca bir düşünceye kapıldım. Daha 10 dakika geçmeden de vazgeçtim. Kulaçlarım gücünü yitiriyor, kayalıklar yakınlaşacaklarına gitgide uzaklaşıyorlardı. Ayrıca köpek balıklarından ürküyordum. Çocukluğumun en gizemli korkusu olan köpek balıkları tarafından parçalanmak. İlk kez burada, Karayipler'de somut bir tehlikeye dönüşmüştü. Sudan çıktığımda yağmur dinmiş, gökyüzü o parlak canlı mavisine bürünmüştü. Güneş acımasız, dev bir savaşçı gibi hiç durmaksızın kızgın oklarını yağdırıyordu. Isıya daha kolay dayanabilmek için kurulanmadan ıslak banklara uzandım. Tenimdeki okyanus damlaları teker teker kuruyup ter damlalarına dönüşürken şu dizeler geldi aklıma. Sadece benimdi. Zincirlerinden boşalmış bir at gibi koşan beyaz okyanus. Ve o kum taneciklerine gömdüm. Altın anahtarını yalnızlığımın. Birkaç dize daha bulmaya, bir şiir çıkartmaya çalıştımsa da başaramadım. Zaten bugüne dek şiir yazmayı hiç denememiştim. Bu odaya geldiğimden beri sözcüklerle aramdaki ilişkide bir evrim geçiriyordu. Artık eskisi gibi tanıdık, hizmetimde olan varlıklar değillerdi. Kendi bağımsızlıklarını kazanmışlardı. Bense bambaşka bir boyutu, duyumları keşfediyordum. Çok daha gösterişsiz ve iddiasız olan o vahşi ve söz geçirilemez duyumları. Okyanusun karşısında tuz kokulu sıcak rüzgarlar sürekli yüzümü okşarken ve palmiyeler kulaklarımda uğuldarken her şeyi, bildiğim her şeyi unutuyordum. Geçmişimle bu an arasına dev okyanus dalgaları giriyordu. Rüzgar bütün sözcüklerden daha güçlüydü burada ve yağmur ilk anılardan bile daha eski. Okyanusun ortasındaki bir adada geçirilen anları sözcüklere dökmeye çalışmak boşuna bir çabaydı. Onları yalnızca daha derinden yaşayabilir, içselleştirebilirdim. İşte bunun için dans ettim ben de. Güçlü bir tropikal yağmurun altında, ıslak kumlarda dans ettim. Denetimden çıkan, yarıda kesilip koşmaya, yürümeye, gündelik hareketlere dönüşen bale figürleri yaptım. Saçlarım ve parlaklarımla yakalamaya çalıştım rüzgarı. Kasırgadaki bir ağaç gibi sallanarak devrildim. Bir deniz kabuğu gibi kendi içime kapandım. Bir tanrıya yakarırcasına okyanusa doğru diz çöktüm. Son kez dans ederken, baleden çok daha temel bir dansı, yaşamın kendi dansını keşfeden bir balerin gibi dans etmeyi yeniden öğrendim. Adı Thomas'tım. Aşağı Antillerden Barbados'ta doğmuştu. Bilebildiği kadarıyla 9 kardeş daha vardı ve babası cezaevindeydi. Otelin kumsalına palmiyelerden yaptığı şapka ve sepetleri satmak için gelmiş, yanımdaki banka oturmuştu. Hiç çekinmeden sepet yaparken kendisini seyretmemi istemişti benden. Bu arada hayatını anlatmaya koyulmuştu. Çok koyu siyah tenli, kısacık saçlıydı. Yüz hatları ince ve düzgündü. Ama korku verici bir sertlik, bir kin taşıyordu. Elindeki İsviçre çakısıyla palmiyeleri yontarken bu sertlik ve öfke daha da artıyordu.
Benim sanatım da bu. Buralarda çok genç yaşta bir sanat edinemezsen aç kalırsın. Ya da hapsi boylarsın. Senin için bir kuş yapacağım.
Tek bir kamıştan çakının bir iki dokunuşu, bir iki düğümle ufak bir kuş yapıp bana uzattın.
Sen çok güzel bir kadınsın.
Bu cümlenin daha tanışır tanışmaz dost doğru söylenmesine az çok kanıksamıştım artık. Fazla etkilenmedim.
Ama çok içiyorsun.
Çok da yalnızsın.
Bir erkek seni hayal kırıklığına uğratmış.
Güldüm.
Nereden çıkarıyorsun bunları?
Gözlerinden.
Yüzün çok güzel.
Vücudun, parantez içinde, bunu derken hafifçe yutkundu.
Çok güzel. Saçların çok güzel.
Ama gözlerinin altı mosmor.
Çok fazla içtiğimi sanmıyorum, diye karşılık verdim.
Yalnızlık konusuna değinmek bile istemiyordum. Bu ada yerlerinin sırf eğitimsizlikleri yüzünden basit oldukları düşünülen bu insanların beni bir bakışta çözümleyebilmeleri doğrusu canımı sıkmaya başlamıştı. O kadar şeffaf mıydım?
Sevgilim olsana, sana çok iyi davranırım. Kadınlara iyi davranırım ben.
Hiç de öyle görmüyorsun. Eminim ki kadınlarını dövüyorsundur.
Bir kadın vurmadıkça ben ona vurmam.
Bana hiçbir erkek vurmadı şimdiye dek. Sanırım öldürürdüm onu.
Laf olsun diye söylemiştim.
Üstelik doğru da değildi ama korkunç bir hata yapmıştım.
Yüzü öfkeyle çarpıldı. Sen öyle iğrenç biri misin ki? Birini sırf sana vurduğu için öldüreceksin.
Bir insanı öldürmek ne demek biliyor musun?
Böyle mi öldüreceksin?
Çakıyı sıkıca tutup bir gövdeye batırır gibi hızla savurdu. Gözlerindeki o kopkoyu acımasızlıkla birleşince son derece etkileyici bir cinayet simülasyonu yapmıştı. O an ölmenin de, öldürmenin de dehşetini yaşadım.
Ben
Öylesine söylemiştim. Kimseyi öldüremem. Yıllar önce bana hakaret eden birine, eski sevgilimde, bıçak çekmiştim. Ve eğer birileri bana tam zamanında engel olmasaydı, sanırım onu gerçekten de öldürecektim. Çocukluğum şiddet içinde geçmişti. Ve şiddet midemi bulandırsa da kişiliğimin ana motiflerinden biriydi. Genellikle sessiz ve soğukkanlı olmama karşın bazen özellikle tehdit edildiğimde, aşağılandığım zamanlarda yırtıcı bir hayvana dönüşüyordum. Hayatım boyunca sahip olduğum tek lakap Puma'ydı ve kıyasıya bir kavganın sonucunda takılmıştı. Ayrım sonu. Sayfa 80.